Ayrım 9, Kanlı Topraklar, Orhan Kemal, sayfa 128. Topal Nuri fabrika kapısından girdi. Boşnak kapıcıya baktı, gözüyle "Aa, geldi mi?" demek istedi. Boşnak kapıcı başını salladı. O zaman kendine çeki düzen veren Topal, ağanın odasına yöneldi. Memnundu. Ağa ile konuşur, izin alır, kadın işini de bu arada çıtlatırdı ki ağanın kendine pay çıkarmak isteyeceğinden şüphesi yoktu. Kapıyı vurup girdi. Fabrikanın iplikhane, beshane, boyahane ustaları, usta yardımcıları, işletme şefi filan oradaydılar. Topal Nuri'nin canı sıkıldıysa da gene de bir kenara çekilip bir iskemleye ilişti. Bütün bunların böyle sabah sabah burada toplanmaları adet değildi pek. Konuşmalara kulak verince anladı ki konu yine İzmir ve İstanbul'dan getirtilen kadınlı erkekli işçiler üzerinedir. İlgilenmedi. Fabrika müdürünün icadı olan bu İzmir, İstanbullu işçiler fabrikaya geleli beri yerli işçilerin huyu değişmiş, daha kötüsü gözleri açılmıştı. Armonikleri, ağız mızıkaları, haftadan haftaya giydikleri temiz pak elbiseleri, kadınla erkekli toplantıları, hatta danslarıyla yerli işçilerin gerçekten gözlerini açmışlardı. Onlar gelmeden önce bu fabrikada bir işçinin hakkını aramak için kalkıp idareye gelişini hatırlamıyordu. İşçi en aşağılık, en değersiz biriydi ki insanlıkla ilgisi insana benzemesinden ibaretti. Hakkını araması ne demekti? Hele arasın, hele karşısındaki ustaya, usta yardımcısına, katibe ters baksın, dik konuşsun, yiyeceği dayağın hesabı olamazdı. Ama şimdi şu İzmir, İstanbul'dan getirtilenlerin yüzünden her şey değişmişti. Çeyrek saat sonra usta yardımcıları kalabalığı çekilip gitti. O zaman Nedim Ağa has adamını gördü. "Vay Nuri, burada mıydın sen?" Kalktı, toparlayarak masanın yanına geldi. "Gene şu açık göz işçiler dalgası mı?" Ağa yaka silkerek, "Bıktım, usandım," dedi. "Bunları geldikleri yere def etmekten başka çare yok. Sende ne var ne yok bakalım?" Topal kendini koltuğa bırakıp ağanın ikram ettiği siyah kağıtlı sigarayı da aldıktan sonra, "Sağlığın," dedi. "Akşam seninkiyle birlikteydik." Ağa birden anlamadı. "Benimki kim?" "Kantarcı." Ağanın yüzü buruştuysa da gene de başını salladı. "Haberim var." Olmadığını bildiği halde Topal, "Tabii olacak," dedi. "Sendeki his kimde var?" Ağa memnun, kıs kıs güldü. "Fabrikanın neresinde bir fiskos olsa, tamam. Bilmiyor muyum ağa, senden korkmayan kafir. Ne yapsak, ne türlü hareket etsek sence malum." "Ha, onu diyecektim. Günlerdir kafamı karıştıran şu meseleyi düşünüyordum. Ulan," dedim kendi kendime, "bu Kıpti yapılı herif şurada burada gezer dolaşır, böyle böyle diye gevezelik eder de ağanın şerefiyle oynar mı? En iyisi kenara çekip sıkılamak," dedim. "Çünkü sen çok şerefli, çok büyük, çok itibarlı bir iş adamısın ağa. Nedim ağa deyip geçiyor musun? Maazallah, sinek pis değil, mide bulandırır. Neyse, çektim dün akşam karşıma, dayadım rakıyı, dedim böyle böyle." Nedim ağa boş bulunarak, "O rakı içer miydi ki?" dedi. "İçmezdi ama içirdim ağa. Dedim böyle böyle, bir cahillik etmişsin, ağaya demişsin ki." "Bunları ağadan mı duydum?" dedin. "Yok canım, seni karıştırır mıyım? Kebapçı Tahsin'den duydum," dedim. "Aman kurban olayım, ekmeğimle oynama, ağa bana bağırdı çağırdı filan fıstık." Sonra mı? "Çok siyasisin vallaha, sonrasını bilmiyor musun? Sana malum olmadı mı sanki?" Nedim ağa kendini topladı, kıs kıs güldü. "Seni sınadım. Bir bir anlattım. Bir de kuyruklu yalan attım enayiye. Dedim ki aman Mustafa Efendi dedim. Vitalilerin katibiyle anlaştık. Hem Vitalilerden hem de Nedim Ağa'dan çiğit çalıp satacağız. Sana da pay vereyim istersen dedim." "Ne dedi?" "Yanaşmadı." "Yanaşır mı? Onun dalaveresi yerinde. Öyle bir işin başında bulunacak da avantısına bakmayacak ha? Mümkün mü? Ama ben de Nedim'sem, Nedim Ağa'ysam onu suçüstü yakalamasını bilirim. Sana bir şey diyeyim mi?" "Buyur ağa. Bu herifi bundan sonra sen kontrol et, oldu mu?" Topal için bulunmaz fırsattı. Hemen peki demedi. Ölçtü, biçti. Neden sonra, "Madem öyle münasip görüyorsun, peki," dedi. "Takip et, yakala dalaveresini, bana bir haber, bir telefon. Çünkü bu dışarıya mal satıyor fabrikadan. Mümkünü yok, satıyor." Topal, asıl maksadına getirecekti lafı. Kısa kesmek için, "El adamı ağa," dedi. "El adamı. Ben de el adamıyım, o da başkaları da. O olmazsa başkası, başkası olmazsa daha başkası. Bal tutan parmağını yalayacak. Üzerine beni kontrol koyuyorsun. Ben neyim? Ben el adamı değil miyim?" Nedim Ağa'nın etli, kocaman eli havaya kalktı. "Yok, sen kendini karıştırma Nuri." "Sözün gelişi canım." "Gelişi melişi. Kendi babandan bile şüphelenmezsen bu işler yürümez. Kendin daha iyisini bilirsin. Neyse, bırak şimdi bunu. Bana öğleye kadar izin vereceksin. Nedim Ağa'nın kaşları çatıldı. Ne izni? Dur dedi Topal. Hemen yüzünü azdırma. Hakkında hayırlı olur. Şu mesele. Hangi? Canım şey işte. Fielder Fish. Nedim Ağa anlamıştı. Yüzündeki azgınlık uçtu. Yerini neşeli bir meraktır aldı. Deme, güzel mi? Güzel de söz mü ağa? Lokman Hekim'in ye dediği. İri yeşil gözler, kudretten sürmeli kirpikler, o baldır bacak, o göğüs müyüz. Yeni mi tanıdın? Yeni ama bakma, bir düşeştir oldu. Dün değil evvelki gece tanımazsın, bir tanıdık var benim. Dairelerden birinde katip. Eski Apapya, deyyus tabiatlı biri. Beni aldı evine götürdü, içtik, karısı da orada. Karı da karı. Allah'ımı inkar edeyim, bir görsen uçkurların çözülür. Nedim Ağa altındaki koltuğu Topal'dan yana çekmek istedi. Koltuk çok ağır olduğundan çekemedi ama Topal'a doğru iyice yanaştı. E'si sağlığın. Gece yarısına kadar içtik. Karı da içti mi? Karı içmedi. İçmedi ya, karşıma geçti. Bana meze, rakı, gözleri gözümün içinde. Ulan dedim kendi kendime. Ben kaç paralık adamım da bana böyle cilve, işve. Sen asıl bu cilveleri bizim ağaya yap ki bir şey ütesin. Öyle değil mi ama? Canım neyse, demek evli avrat, çoluğu çocuğu var mı? Yok ağa, yok. Desene ki kısır, vay anam vay. Şöyle bıngıl bıngıl mıydı? Teleme peyniri gibi ağa, ne diyorsun? Lokman Hekim'in ye dediği diyorum ya. Bakıp bakıp gülüyor muydu? Gülüyor, göz süzüyor. Derken gece yarısı oldu. Kocası olacak boynuzlu devrilip başlamasın mı horlamaya? Nedim ağa yerinde kalkıp oturdu. Vay boynuzlu vay. Tabii icabını icra ettik ama asıl bugün buluşup, çünkü bana göre hava hoş. Ben gemimi nerede olsa yürütürüm. Seni düşündüm. Dedim, ağam da faydalansın şu Sevil'den. Ne yapalım? Çam sakızı çoban armağanı. Ağamıza ikram edecek başka şeyimiz yok ki. Kuvvetimiz buna yetiyor. Nedim ağa masadan kalktı. Masa üzerinden iri taneli sarı kehribar tesbihini aldı. Odanın içinde 3 aşağı 5 yukarı dolaştı. 1, 2, sonra kasasına gitti, kapağı çekti, bütün bir 50 liralığı alıp Topal'a getirdi. Akşama kadar izinlisin, yalnız yerine birini bırak. Tabii tabii, ben ne diyorum asıl biliyor musun? Ne diyorsun? Bir yerimiz olmalı da karı kancıyı oraya atmalıyız. Senin girip çıkman da kolay olur. Kolay. Sen şimdi git hadi. Topal kalktı çıktı. Nedim Ağa elinde tesbih, arkasında elleri, iri yeşil gözlüğü düşünüyordu. Kadın bıngıl bıngılmış da. Bayılırdı böylesi kadının. Kadın dediğin olacaktı 1.60-1.70 kilo. Her yandan avratlık akacak, güldü mü güller açacaktı yanaklarında. Çukurova'ya ilk gelip gitmeye başladığı yıllar, Sultanahmet devri. Hemşerileriyle saathane yakınındaki Dutluhan'da yatıp kalktığı sıralar. Gençti, dinçti, elleri bu Nuri'nin elleri gibi kocaman kocamandı. Tuttuğunu koparır, kopardığını sıktı mı suyunu çıkarırdı. O yıllarda işte Adanalıların taş çıkan dedikleri genel eve giderdi arkadaşlarıyla. İri bir karı vardı. İstanbul'u derlerdi de öyle herkesle çıkmazdı. Alımlı çalımlı, nazlı bir şey. Genç Nedim yanar tutuşurdu. Kaç sefer çıkmak istediyse kadın bakmış bakmış cık yapmıştı. Cık yaptığı bir şey değil, eğlenmişti de. Ayıya hele ayıya. Sen beni öldürürsün lan. Nedim ağa o günlerde yaşıyordu sanki. Kaşları kötü kötü çatıldı. Kahpe, şimdi beni görse Nedim ağa deyi her bir şeyini teslim eder ama nerede? O şimdiye çoktan çekmiştir cartayı. O zaman vardı bir 30'luk. Ben 17 var mıydım? Yoktum. Telefon çaldı. Gitti kulaklığı aldı. Alo, kimsin? Birden ürkerek lafını değiştirdi. Affet beyim. Vallaha bilemedim. Bilsem dir miydim? Tövbe vallaha. Küçükten kusur, büyükten af. Buyur, emret. Bilet mi? Emret beyim. Tam bu sırada kapı vurulmadan açıldı. Fabrika genel müdürü içeri girdi. Uzun boylu, geniş omuzlu, sırım gibi, kurt gibi biriydi. Sıradan memurlar gibi çekinmek şöyle dursun. Büyük bir rahatlıkla masaya yaklaşmış, çabuk bitir şu konuşmayı demek istercesine bir el hareketi bile yapmıştı. Çukurova'ya altları delik pabuçlarla gelen bu Selanikli maceracı Fransızcayı, Almancayı ana dili gibi konuşur. Nedim Ağa'nın fabrikasında Nedim Ağa'dan çok daha fazla öttürürdü borusunu. Nedim Ağa kulaklığı yerine bırakırken telefondaki adama bir küfür salladı. Genel müdür anlamıştı. Herhalde parti il idare kurulu başkanı olacaktı. Çünkü Nedim Ağa diş bilediği partililere arkalarından böyle söverdi. Ne o dedi. Bilet meselesi mi gene? Nedim Ağa hınçla baktı. Geçen de dırlanıp duruyordu ya, o mesele. Alma dedi genel müdür. Mecbur değilsin ya. Ne diye yumuşak konuşuyorsun? Bana havale et, biletleri bana getirsinler, parasını benden alsınlar. Genel müdüre devredildi yetkide. Nelerinden korkuyorsun? Genel müdürün bu türlü konuşması onlardan gerçekten korkup çekinmediğinden değildi. Tam tersi. Yıllarca önce Adana'ya sahte pasaportla geldiği sıra, o zaman emniyette hatırlıca bir yetkili olan bu şimdiki parti il idare kurulu başkanı onu himaye etmiş, sonra da faydalanma yolunu tutmuştu. Nedim Ağa'nın bütün bunlardan haberi yoktu yani. Nedim Ağa fabrikasında olup bitenler, Nedim Ağa'nın attığı küfürler zaman zaman genel müdürce bu adamın kulağına fısıldanırdı. Gene fısıldandığına göre Nedim Ağa, Ermenilerden kalma fabrikasının bir gün bir oldu bittiyle elinden alınıvermesinden korkuyordu. Onun için istenen teberruları, yardımları, hatta haraçları göz kırpmadan verir, sonra da ciğeri yanarak basardı küfürü. Genel müdürün, alma, mecbur değilsin ya, ne diye yumuşak davranıyorsun? Yolda kışkırtmalarını aldırış etmedi. Boş ver dedi. Bin yere bin para harcıyoruz, heriflerle kötüleşmeye gelmez. Amanı biliyor musun? Amanı biliyor musun? Yani fabrikamı elimden alıverirler demek istediğini anlamıştı genel müdür. O halde dedi, arkalarından da küfrü bırak, ayıptır. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Genel müdür üzerinde durmadı. Parti il idare başkanı ile ilişkisi olmakla beraber asıl çıkarı Nedim Ağa'dandı. Ayda binlerce liraya varan bir çıkarı il idare kurulu başkanının kara gözleri için feda edemezdi. Hem nesine gerekti onun politika? Bu fabrikada yıllar yılı kalacak, dişinden tırnağından artırıp yalnızca bir iş kurabilecek hale gelecek, sonra tutacaktı İstanbul'un yolunu. İstanbul'da zengin akrabaları vardı. Onların da yardımıyla belki de Nedim Ağa'nınkine benzer küçük bir fabrika kurabilecekti. Genel müdür, bugün sigortaya, maliyeye para verecek dedi. 100.000 liralık bir çek yazacağım, imzala, gönder bana. Nedim Ağa'nın gözleri büyüdü. 100.000? Ne o? Niye büyüdü gene gözlerin? Sigorta, maliye, 2 gün sonra da işçi yevmiyeleri var. Bankaya vır sırt gidilmez ya. İyi kardeşim, iyi. Yaz da gönder bakalım ne olacaksa. Genel müdür buzdolabının kapağını çekti. Bir şişe buzlu gazoz çıkardı. Açtı, tepesine dikti. Sonra odadan çıktı. Ardından giren dökümhane ustası iri iri söyleniyordu. Bıktım ustandım bunlardan be. Gel buraya lan. Genç irisi, sarışın biri, 50'lik ustanın ardından odaya girdi. Bana bak usta dedi. Ben lan değilim. Evvela terbiyeli konuşmayı öğren. Usta da Nedim Ağa da şaşırmışlardı. Ah bu genel müdür, ah bu gem almaz, kafasının dikine giden genel müdür. Şimdiye kadar alışmadıkları bu ukala İstanbul, İzmir işçilerini ne diye başlarına bela etmişti sanki. Eski işçiler, eski yerli işçiler ne iyiydi. Enselerine vur, lokmalarını ağızlarından al. Nedim Ağa, canım dedi. Telin dökülme diye oğlum. Baban yerinde bir insan. Lan demiş, ulan demiş. Ne çıkar? Genç dokumacının şakası yoktu. Babam yerinde, dedem yerinde, ne olursa olsun, lanın manasını biliyorsunuz tabii. Bir baba evladına lanlığı layık görmez. Neyse, dokumahanenin havası çok bozuk. Aspiratörsüz çalışılmaz. Bu 5. müracaatımız. Size de yazılı olarak bildirmiştik. Aksi halde iş dairesine resmen başvuracağız. İşte uzun boylu, etlice Arap uşağı, dokuma ustasını da deliye çeviren buydu ya, aksi halde iş dairesine başvuracağız. Nedim Ağa dokuma ustasına baktı. Dokuma ustası Nedim Ağa'ya. İkisi de aynı şeyleri düşünüyorlardı o sıra. Ne çıkardı başvurmakla? İş idaresi müdürü fabrikayı teftişe gelmeden önce Ağa'ya telefonu açıp haber vermiyor muydu? Hem de devletin ona verdiği maaşın birkaç katını fabrikadan almıyor muydu? Ne çıkacaktı başvurmakla? Peki, peki dedi, yaptırırız. Genç dokumacı çıktıktan sonra dokuma ustası, beni dinle Ağa dedi. Bunların tümünü de gönderelim, gitsinler geldikleri yere. Neden dersen biliyorsun. Bizim yerli işçiler de onlara bakarak iyice aşılandılar. İşçi kısmı ne bilir aspiratörü maspiratörü. Havada pamuk tozları uçuşuyormuş da ciğerleri rahatsız oluyormuş. Vay hanım evlatları vay. Yıllar yılı bizim yerli işçiler ne rahatsız ne de bir şey oldulardı. Söylenerek çıkıp gitti. Nedim Ağa onu da ondan öncekiler gibi hemen unutarak Topal Nuri'yi, Topal Nuri'den de çok Topal Nuri'nin anlattığı kadını hatırladı. Yüzünün asıklığı yerini tatlı bir yumuşaklığa bıraktı. Karı etli butlu, bıngıl bıngılmış demek. Demek Nuri o gece, vay zalim vay, avradı altına yatak gibi serdi demek. Kocasının horladığı sedirinin yanında mı? Herhalde. Ulan ne hoş be, bunca yıllık ağayım büyüya, bana daha böyle düşeş düşmedi. Herif bir yanda uyusun, sen yanı başında avradı. Kapı yine vurulmadan açıldı. Kırmızı yanaklı genç odacı içeri girdi. Büyük bir laubalilikle. Sabah namazını yine kaçırdım diyordun. Kılacak mısın? Birden hatırlayarak davrandı. Sahi, kazadan kılalım bugün de bakalım. Ah, Allah taksiratımızı affetsin. Odacı ile pek senli benliydiler. Genç irisi odacı, bu günahların hesabını yarın öte dünyada bakalım nasıl vereceksin, dedi. Seccadeyi odanın bir köşesine, kıbleye göre serdi. Kaba tüylü bir pöstekiydi seccade. Başına lacivert beresini geçirirken, kolay, dedi. Nasıl kolay? Öte dünyada bu dünyanın paraları geçmiyormuş. Aman, sen de buraya oğlum. Öte dünyaya gidip de gelen mi var? Kılma öyleyse. Adet olmuş bir sefer. Odacı gülerek buzdolabına giderken, ah papaz ah diye geçirdi. Buzdolabının kapağını çekti, genel müdür gibi soğuk bir gazoz alıp açtı. Tepesine diktikten sonra şişeyi bir kenara bırakıp kapağı küstahça itti. Küstahça. Çünkü öyle şımarmıştı ki, genel müdürden başka hiç kimseyi taktığı yoktu. Genel müdürdense Allah'tan korkar gibi korkuyor, Nedim aile yalnız kaldıkları geceler ondan dert yanıyordu. Bu minare kırığını kaldırıp atamadın gitti. Ne buluyorsun bu dürdüden? Bilmem ki. Nedim ağaysa, terbiyesizlik etme. Sen karışma böyle şeylere diyemiyordu. Nasıl derdi? Çocuğun kalbi kırılırsa ya? Ya başı kızar da savuşur gider, şurada burada Nedim ağa için ağza alınmaz şeyler söylerse? Allahu Ekber. Namaza başladı. 12. Topal Nuri, Kerus'a denilen faytonla yağ caminin oraya geldiği sıra kadın yoktu henüz. Arabayı bir kenara çektirip beklemeye başladı. Hava yine alabildiğine sıcaktı. Kasım girmiş, sulu yağmurlar bütün yaz korkunç sıcakların kurutup çatlattığı Çukurova topraklarını yıkamıştı ama yağmurlardan sonra hava 3 gün açık gidince ortalık yanmaya başlayıvermişti işte. Buraların havası böyleydi. Kış aylarının içinde bile yağmur bulutları sıyrılsın, güneş her yanı kavrayıp yalasın, tamam. Ortalık hemen yazdan bir gün oluverirdi. Topal Nuri, faytonun körüğünü kendine siper ederek dışarıya bakıyordu. Yıllarca önceyi, yıllarca öncenin gençlik günlerini hatırladı. Tam önünde durdukları caminin sağında şimdi basım evi vardı. O basım evinin yerinde o zamanlar fes kalıpçısı Bogos mu, Artin mi, Stefan mı ne, bir Ermeni delikanlısı kalıpçılık yapıyordu. Arkadaş filan değildiler ya, caminin solundaki köşe başında, şimdi taş mağaza dedikleri yapıda, o zamanlar tiyatro oynardı. İşte bu Bogos mu, Artin mi, Stefan mı, orada Rosa diye, herkesin yanıp tutuştuğu oyuncu kıza vurgundu. Bir gece içmiş içmiş, çekmiş bıçağını, birden kantarcının karısı. Topal, Rosa'yı da Ermeni oğlunu da unutup arabadan indi. İri yeşil gözleri çevrede cin gibi dolaşan kadın gördü. Hiç vakit geçirmeden geldi, arabaya bindi. Bütün bunlar o kadar çabuk, öylesine ustaca oluverdi ki, günaha ilk gelen bir kadının mümkün değil başarı vereceği şeylerden olamazdı. Şimdiye kadar böyle kim bilir ne günahlara girmiş, ne duvarlar ne çitler atlamıştı. Renk vermedi. Duvardan atlasın, çitten atlasın. Bana ne? Ben gemi yürütmeye bakarım. Karı tam da Nedim Ağalık. Allah taksiratımızı affetsin. İsterse etmesin. Pezemeklik mi? Adam sende. Ayıbın üstüne bir nokta koydun mu, kayıp olur. Kadın bu işlerin tam da ehli, arabaya binmişti büyük bir rahatlıkla. Arabacı sordu. Nereye beyim? Demir köprüye doğru çek. Araba yürüdü. Kadın yer yer hava dökülmüş, yer yer lekeli, kahverengi kalın kumaştan bir manto giymiş, başına da siyah bir örtü almıştı. Ne örtü, ne de eski kirli manto. Kadın taş gibi kadındı. Üzerindeki mantonun eskiliğini filan silip götürüyordu. Hoş geldiniz, dedi Topal. Kadın bu işlerin ustası. Hoş bulduk, diye kırıttı. Gelmeyeceksiniz sanmıştım. Kadın, İri yeşil gözleri uzun kara kirpikleriyle öyle bir baktı ki Topal hemen hizaya geldi. Söz ağızdan çıkar Nuri Bey. Haklısınız demek zorunda kaldı. Haklısınız ama ne bileyim ben, Mustafa'dan çekinirsiniz belki dedimdi. Kadın gülüverdi. Sinirli, küçümseyen bir gülüş. Güleyim de araya gitmesin bari. Niçin? Niçinini benden daha iyi bilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde evden çıkar, akşamın geç saatlerine kadar ağasının fabrikasında. Ne yapar bilmem. Evde karı mı var? Bir şeye ihtiyacı olur mu, olmaz mı? En biri şu üstümdeki mantoya bakın. Evlendiğimiz yıl Allah rahmet eylesin, bizim büyük ağa yaptırmıştı. Hala o. Erkek olup da gözü ev, kadın gördüğü var mı? Düşünün, 60 lira maaş. Bu zamanda neye yeter? Geçen de size gitmiştim. Hanımınız çok iyi kadın. Evinizin maşallahı var. O tertip, o temizlik, o koltuk kanepeler. Buzdolabınız bile var. Allah versin. Kantarcının karısını umduğundan da akıllı bulmuştu. Allah size de versin şekerim, dedi. Kadının gözleri umutsuzlukla dışarılara çevrildi. Nerede? Bizimki böyle şeylerden çok uzak. Haklısınız. Hani yüzünüz diye değil, kaç vakittir bizim evin önünden gelip geçerken görürüm de haza erkeklerim. Bir de bizimkini düşünün, eşek hırsızı gibi. Topal Nuri bir kahkaha attı. Kadın hırslıydı, gülmedi. Uyuntu, Allah'ın laf söz bilmezi. Bütün gün fabrikada hamallarla uğraştığı yetmezmiş gibi gece yarısı gelir, devrilir, döner arkasını horlamaya başlar. Allah aşkına bunun kumanda ettiği hamallar arasında Mirza diye biri var mı? Kantarcı koca bıyıklı Mirza'yı hatırladı. Var var, bir baba Kürt. Tamam, boyuna Mirza, söver sayar. Sabahleyin evden çıkarken ben uykuda olurum ya, bazen yakalar sorarım. Kim bu Mirza? Yüzüme şüpheli şüpheli bakar. Kim bilir aklına ne gelir. Yakışıklı mı bari? Mirza mı? Erkek güzeli. Demek ondan. Kıskanır beni hasbam. Topal gene bir kahkaha attı. Gerçekten de çok hoş kadındı be. Demek iki kadeh içse de açılıp saçılsa ortalığı kırıp geçirecekti. Araba yağ caminin önünden, kapalı çarşıdan, saathanenin oradan geçmişti. Geniş bir turla ağır ağır demir köprüye gidecek, demir köprüden de yine çok geniş bir turla şehri istasyona bağlayan asfalt caddeye çıkacaktı. Uzun kuyruklu, biri al, öteki beyaz iki beygir, arabacının hafif hafif salladığı kırbacın altında birbirlerine sokularak arabayı çekiyorlardı. Topal Nuri kadına az daha yanaştı. Bu aptala ne diye vardın öyleyse? Sertçe baktı. Ne diye mi vardım? Öyle ya. Adet yerini bulsun diye. Hemen yapıştırdı. Sen senin karıya ne diye vardın? Topal fena yakalanmıştı. Kıpkırmızı kesildi, başını salladı. Doğru, haklısın. İnsan adet yerini bulsun diye evleniyor ilk gençlikte. Piyango. Kafana göre çıkarsa ne âlâ. Çıkmazsa evi de unutuyor zamanla. Yahut da sokakta işinin başında unutuluyor. Topal anladı, güldü. Doğru. Kadın daha şimdiden senli benli oluvermişti. İnsanı hiç yadırgatmıyordu bu senli benlilik. Tam tersi cesaret, güç veriyor, içini kaynatıyordu. Ayıp olmasa onu şu arabanın içinde kolları arasına alır, her yanını çılgınlar gibi öperdi. Bu kadında çekici bir şeyler vardı. Bu çekicilikle bu kim bilir ne fındıklar ne cevizler kırmıştı. O kart karıya nasıl tahammül ediyorsun? Aklından mavi kurdelesiyle kart karısının sabahki hali geçti. Utandı. Kendini genç kız, hiç değilse bir genç gelin yerine koymak isteyişini hatırlamıştı. Kısmet diye kısa kesti. Doğrusu size hiç yakışmıyor. Kaç yaş büyük sizden? Topal içini çekti. Var bir 3-5 yaş. Zengin mi? Yok. Sana varırken iyi kötü malı mülkü var mıydı? Yok canım. Güzel miydi diye sormayacağım. Olmadığı belli. Topal zeki kadının yerinde sorularından bunu almıştı. Canım dedi, sen kantarcıya nasıl vardıysan ben de öyle evlendim işte. Şimdi bırakalım bunları da dalgamıza bakalım. Kadın bu sefer alayla güldü. Burada mı? Arabada mı? Canım hele tanışalım. Üst yanı kolay. Ne diyorum biliyor musun? Kadın, ne diyorsun? Demek isteyerek baktı. Diyorum ki muhabbetimize bizim ağayı da alalım. Kadın şaştı. Hangi ağayı? Nedim ağayı canım? Nedim ağayı mı? Kadının ağzı açık kaldı. İçinde, içinin derinliklerinde bir şeyler koptu, bir yerler acıdı. Tuu, demek Nedim ağaya çöp çatanlık yapıyordu ha? Neler ummuştu oysa. Bütün gece uzun uzun düşünmüş, hatta avucunun içine alıp ona dört elle sarılmayı, karısına ayrılıp kendi de kocasına bir tekme, onunla evlenmeyi. Şimdi anlaşılıyordu. Küçücük bir katip olduğu halde neden, nasıl yazlara yaylaya gittiği, evinin dayalı döşeliliği, buzdolabı. Hiç bozmadı. Aa, nasıl olur? Koskoca ağa gelir mi? Tenezzül eder mi? Topal yolu açmıştı. Tenezzül ne demek? Sen tenezzül edilmeyecek kadın mısın? Teveccühünüz. Göreceksin, seni bir görsün, tamam. Senden şöyle bir söz açtım, yani seni şöyle bir anlattım. Kadının hiç de aklı yatmadığı halde gene de... Ne söylüyorsun? Ya Mustafa'nın kulağına giderse? Yok canım, nereden gidecek? Kantarcının karısı demedim ki. Ya, öyle kendi gelen, güya bir tanıdığım varmış, karısı çok güzelmiş, sen yani, bir bağlandırdım, uşkuru gevşedi enayinin. Herif hayatında kadın görmemiş ki. Bir tanış da bak, seni tepesinde taşır. Topal ölmüştü kadının içinde. O kocaman elleri, kalın sımsıkılığı, erkek bakışlılığına karşılık pek pek bir muhabbet dellalıydı. Ne derse, ne yapsa boştu artık. O kadar ki demir köprüye geldikleri, Topal arabayı nehre karşı çevirip durdurduğu, arabacıya sigara aldırmak bahanesiyle yakınlarda bir dükkana savdığı, fırsattan faydalanarak sarıldığı halde kadının içinde hiçbir şey değişmedi. Kalıbına, kıyafetine, acı kuvvetine karşılık o bir muhabbet yalanından başka bir şey değildi. Elini, ufacık pamuk gibi bembeyaz elini adamın kocaman avuçları içine bıraktı. Okşayıp öpmesi, hatta bir ara dişlemesi. Bütün bunlar neyi değiştirirdi? Değişmezdi ama neydi ona? Ne istiyordu adamdan? Seviyor muydu? Seviyordu da muhabbet tellalı olduğunu öğrenince soğumuş muydu? Sevmiyordu henüz ama beğeniyordu. Güçlü bir erkekti ama muhabbet tellalıymış. Adam sen de diye geçirdi. Bana ne? Üstelik beni ağayla da tanıştıracak. Varsın tanıştırsın. Demek herif ağasının çöp çatanı. İyi ya, ne kaybederim? Şimdiye kadar ben böyle nice topal nuriler gördüm. Arabacı sigara kibritle gelmişti. Duymadılar. Adam işinin ehli. Anladı, hafifçe öksürdü. Topal telaşla indi arabadan. Sigarayla kibriti aldı. Paranın üstünü elinin tersiyle itti. Sende kalsın. Sen şöyle biraz dolaş diyecekti, diyemedi. Ama arabacı akıl ederek ben ırmağa gidiyorum dedi. Ne yapacaksın? Hiç. Topal'ın hoşuna gitti bu. İyi ya dedi. Cebinden daha para çıkarıp uzattı. Çeyrek saat filan. Yarım saat sonra gelirim. Siz keyfinize bakın. Topal coştu. Neredeyse keyifli bir nara atacaktı. Aslansın, aslan dedi. Arabaya döndü. Arabacı için hemen her gün zengin Adanalı sarraflarla Adana barlarında, daha çok da Arap Niyazi ile Şefik'in barlarındaki kızları böyle alır, bağlara, Sülüklü Pınar'a, Dilberler Sekisi'ne götürür, yarım saat, bir saat uzaklaşır, dönüşte bahşişini fazlasıyla aldıktan başka yemek, içmek. Seyhan Nehri kıyısına indi. Sular bulanık akıyordu. Üç gün öncesine gelinceye kadar yağan yağmurlardan olacaktı. Yassı bir çakıl taşı aldı. Yassılamasını suyun yüzüne fırlattı. Taş suyun üzerinde kayarak ortalara gitti. Sonra bulanık sularda kayboldu. 9. ayrımın sonu, sayfa 144.